Ayrım 8.
Ne vergi vermiş ne de asker göndermişti. Ummanlarda kaybolmuş bir adamın halkı gibi bu köy kendi adetleri, kendi kanunları ile belki de asırlardır kendi aleminde yaşıyordu. Yanardağ'ın ağzının bulunduğu zirve ruha ürperti veren büyük, azametli bir tabiat alemine hakimdi. Daha uzaklarda Fırat'ın ötesinde zirveleri daima karlarla örtülü Manzur sıra dağları aşılmaz bir duvar halinde Dersim'i çeviriyordu. Dersim Türkiye'nin içinde fakat Türkiye'den ayrı bir parçaydı. Haritalarda bizim görünürdü fakat hiçbir zaman bizim olmamıştı. Ne yol verir ne kervan geçirirdi. O da kendi ağalarının, kendi şeyhlerinin elinde, kendi adetleri, kendi kanunları ile dilediği gibi yaşardı. Etrafını haraca keserdi, etrafındaki köyler, kasabalar hem devlete hem Dersim'e vergi verirlerdi. Daha cepheden o kadar gerilerdeyken Dumanlı Dağ'da olduğu gibi Fırat boğazlarında da biz şimdiden bir muharebe nizamı içinde ilerleyebiliyorduk. Öncüler, yancılar, müfrezenin önünde giden ve yanlarını koruyanlarla her köyde bir tuzak, her geçitte bir pusu sezinliyorduk. Kendi ülkemizde her bastığımız yeri yeniden fethedip yeniden bırakarak adım adım yol alabiliyorduk. Bazı geçitleri kesilmiş görünce müfrezenin dağlara kayması lazım geliyordu. Dağlarda ise her şey şüpheliydi. Fırat'ı karşıya geçmek zaten mümkün olmadı. Çünkü buradaki tek köprüyü, İliç Köprüsü'nü Kürtler kesmişti. Devletinin askerlerine yol vermiyorlardı. Halbuki buraları güya bizimdi ve düşman henüz uzaklardaydı. Bu yolculuk böylece günlerce sürdü. Nihayet bir gün uzaktan ilk top seslerini duyduk. İleride kim bilir hangi dağlardan kopan ve bir karış düzlüğü olmayan bu yerlerde dağ duvarlarına çarpıp derin boğazlardan aka aka bize kadar gelen bu ilk gürültüleri önce top seslerine benzetemedik. Bunlar yer sarsıntılarından önce yerin bağrından gelen derin uğultuları andırıyordu. Biraz daha yol alınca bu gürültüleri daha açık seçmeye başladık. Bunlar bazen tek, bazen birbirlerini takip eden uğultular halinde havayı dolduruyordu. Her uğultunun arkasından daha tok, daha derin infilak sesleri geliyordu. Hareketimizi süratlendirdik. Bunlar bize sanki bizi çağıran, sanki bizi bekleyen ve ileride toplar konuşurken bizim hala yollarda savsaklanmamızın münasebetsizliğini söyleyen işaretler gibi geliyordu. Demek ki düşman Erzincan'ı da almış olacaktı. Fırat'ın geldiği istikamette Erzincan boğazını tutmuş olacaktı. Gün sona ererken artık harp sahası içindeydik. İstanbul'dan çıkışımızla harp cephesine varabilişimiz arasında tam 40 gün geçmişti. Şu bilinen hikaye. Harpler, muharebeler, savaşlar, boğazlaşmalar insanoğlunun galiba insanlaşmasıyla başlayan kaderi. Hatta bu belki de her zerresi bir karşılıklı güçler çekişmesi olan doğanın toplumları da saran ebedi kanunu. Toplum için de kaçınılmaz görünen bu kanun bir gün sona erer mi bilmiyorum. Ama şimdi biz de bu dağlarda bu kanunun kanlı çarkları içine karışıyorduk. 5. Bölüm. Bu kitapta harbe mümkün olduğu kadar az yer vermeye çalışacağım. Çünkü harbin hikayesi çağdaş insan için artık ilgi çekici olmaktan çıkmıştır. Harp onun için artık şu bilinen hikayedir. Onun bilmediği şey değildir. Çağdaş insan harbin şimdi daimi olarak içinde yaşar. Hatta onun bu kaderi yaşaması için harbe şahsen karışması da şart değildir. Bugün harp dünya ölçüsünde bir hayat nizamı halini almıştır. Bu nizam ağını modern insanın etrafına gittikçe sarmaktadır. Bugün harp ister Çin'de, ister Afrika'da, ister Hint'te, ister Avrupa'da olsun, gölgesini, etkilerini dakikası dakikasına çağdaş insanın günlük hayatına vurmaktadır. Kaldı ki bugün harbin hikayesi artık insanın hikayesi olmaktan da çıkmıştır. Şimdi tekniğin, teknolojinin kudreti aktif bir faktör olarak adına insan denilen garip yarattığın kaderini harpte de barışta da dilediği gibi yoğurur. Şimdi insanlar değil, insanların hayata davet ettiği, sonra da bir türlü nizam altına alamadığı kör kuvvetler, yani teknik harbeder, biz onun hem efendisi hem esiriyiz. Fakat bizim gençliğimizde harp biraz daha insanların harbiydi. Harpte insan denilen mahluk biraz daha hakim, biraz daha yaşayan bir varlıktı. Eski harbin hem kendimizi hem de kendi insanımızı tanıyabilmek için bize bıraktığı bazı vakitler, imkanlar da vardı. Bizim cepheye vardığımız günlerde ordu Karadeniz'den İran sınırına kadar her taraftan geri çekilme halindeydi. Zaten adına Kafkas cephesi denilen bu cephede ordunun bütün insanüstü gayret ve mukavemetine rağmen geri çekilişi hemen hemen harbin başından beri başlamıştı. Harbin başında bu cephede elde bulunan kuvvetli canlı bir ordu, o zaman henüz 35 yaşını süren Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın adına Sarıkamış Hareketi denilen delice macerasıyla birkaç gün içinde tamamen mahvolunca, 15-22 Aralık 1914, Doğu Anadolu düşman istilasına zaten açık kalmıştı. Bu Sarıkamış dramı oynanırken ben henüz asker değildim. Fakat sonra asker olup da cepheye varınca katıldığım bu muharebenin hikayeleri henüz canlı olarak yaşıyordu. Çünkü bu katıldığım birlikler o harekete katılan alaylar ve tümenlerdi. Sarıkamış faciası 90 bin kişilik bütün bir orduyu hemen tamamen yutmuş olmakla beraber bu alaylarda hala bu savaşın döküntülerinden birkaç kişi bulunuyordu. Dipnot: Cihan Harbi'ni Nasıl İdare Ettik isimli eserin ifadesine göre 10. Kolordu Sarıkamış Harbi'ne 40 bin mevcutla girmiş, 1800 mevcutla çıkmış. Benim katıldığım 9. Kolordu da 20 bin mevcutla girmiş ve 1000 mevcutla çıkmıştı. Diğer birlikler de böyle erimişlerdi. Facianın sonunda 9. Kolordu'dan düşman kuvvetlerinin teslim alabildiği kalıntı şuydu: 106 zabit, 80 er, 1 kırık top kundağı, 8 at. Sarıkamış öyküleri bizim cephe sohbetlerinin daima kanlı ve karanlık bir konusu olarak kaldı. Bir Allah-ı Ekber dağından, bir Allah-ı Ekber gecesinden bahsederlerdi. Sarıkamış çukurunun kuzeybatısına düşen bu yolsuz, işsiz dağlarda bir adım ilerisinin görülmediği kar tipileri ve fırtınalar arasında bir türlü sabahı gelmeyen zifiri bir gecede, hatta bir tek düşman görmeden, bir tek düşman öldürmeden olduğu yerde donan, eriyen, binlerce yaralı ve yarasız askerin hikayesini anlatırlardı. Çöken imparatorluğun Türk milletine bu en son zulmü anlatılırken, hala hatırlıyorum ki onu anlatanlar bir an gelir, etraflarındaki sessizlikten ürkerek hikayelerini yavaşça ve yarı yerde keserlerdi. O zaman hepimiz birer vesile bulur, zeminlikleri terk ederdik. Siperlere askerlerin, nöbetçilerin başlarına giderdik. Şark yaylasında rüzgarlar gene uğuldardı. Ard arda dağ gibi dalgalar şeklinde kar tipilerini gene savururdu. Gece inim inim inlerdi. Gene abimi düşünürdüm. O Allahu Ekber günlerinde veya gecesindeki şehitliğinden sonra ve üsteğmenliğe çıkalı çok olmadığı halde yüzbaşılık da vermişlerdi. Şehit haberiyle yüzbaşılık bildirisi beraber gelmişti. Siperlere koştuğum zaman karanlık geceye savrulan kar tipileri arasında onun kanlarla bulanmış yüzbaşılık sırmaları içinde genç fakat mahzun hayalini görür gibi olurdum. İmanlı, dindar, ibadetlerine düşkün bir genç Müslümandı. Babamın kaderciliği benden çok onda yaşardı. Şehitliği över ve özlerdi. Övdüğüne, özlediğine kavuştu. Beni tayin ettikleri birliğe katılmadan önce son geceyi cephenin biraz gerisinde harap bir köyde geçirdim. Sabahın erken saatlerinde top tüfek sesleriyle uyandık. Köyün üstünde iki yabancı uçak dolaşıyordu. Şarapneller bu uçakların önünde ardında beyaz çiçek demetleri açmaktaydı. Uçaklardan bırakılan bir takım beyaz cisimlerin döne döne düştükleri istikametlerde boğuk infilak sesleri geliyordu. Gökte patladıktan sonra havada bir takım zigzaklar çizerek yere yaklaşan boş şarapnel kovanlarının çıkardıkları tiz, boğuk ve hırçın iniltileri altında köy kazan gibi kaynıyordu. Arkadaşlarımla yollarımız burada ayrıldı. Onlar kendi birliklerine gittiler. Bu ayrılışta biz üç genç artık yola çıktığımız andaki üç çocuk insan değildik. Aradan geçen kısa zamanın ruhlarımızda yarattığı değişiklikler, olgunluklar ancak yılların ölçüleriyle ölçülebilirdi. Bu yolculuğun başında biz sanki serde yetiştirilen birer bitki gibiydik. Ser mekteplerimizin suni havasıydı. Halbuki bu son haftalar içinde Anadolu'nun bir tarafından diğer tarafına sanki bir potadan bir çileden geçer gibi geçtik. Anadolu'nun bitmiş, yolunmuş, sert tabiatı gibi zavallı, bahtsız hakikati her adımda önümüze serildi. Bütün bunlar sert fakat çıplak gerçeklerdi. Şimdi beraber çıktığımız bir yolculuğun şu ayrılış merhalesinde her birimiz kendimizi asıl şimdi yaşamaya başlayan çetin insanlar olarak duyardık. Ayaklarımız artık toprağa basıyordu. Bu toprak çıplak ve haşindi. Fakat ne yapalım ki, bizim toprağımız buydu. Ortada Fırat derin bir boğaz içinden akıyordu. Cephe hattı bu vadiden iki tarafa, sağa sola, yamaçlara, kayalıklara, dağlara doğru kademe kademe yükseliyordu. Kuzeyde bu hat tepeleri zaman zaman bulutlara gömülen karma karışık bir takım sivriliklere varıyordu. Güneyde üzerleri ebedi karlarla örtülü Munzur Sıra dağları uzanıyordu. Silsilenin Fırat Vadisi'ne bakan tarafı yalçın bir duvar gibiydi. Benim katılacağım taburun bu dağların zirve hatlarına yakın bir yerde ve daimi kırların uzaktan sanki bir usta eliyle çekilmiş gibi görünen sınır çizgileri üstünde olması lazım geliyordu. Oralara daha sabahın alacakaranlığıyla başlayan muharebenin ateşi altında siper gerilerinden bir sıra yamaçlar, sırtlar, düzlükler, kayalıklar aşarak varmak icap ediyordu. Ben de öyle yaptım. Tabur kumandanını ileri hatlar arasında üzerine sarı bir portatif çadır bezi gerilmiş bir çukurun içinde buldum. Bu çukura bir yarıktan giriliyordu. İleriye doğru bir mazgal bırakılmıştı ki oradan tabur cephesi görülebiliyordu. Güneş arkada artık ufka iniyordu. Ateş hafiflemişti. Tabur kumandanı yüzbaşı Ali Osman Bey'in başında kalpakla yün başlık arasında bir şey vardı. Belki çok yaşlı değildi ama yüzü tıraş olmaya vakit bulamayan insanlarda görülen, gelişi güzel bırakılmış siyah, değirmi bir sakalla çevrilmişti. Kendimi tanıttıktan ve adet olan tanışma sözlerinden sonra bana şunları söyledi. Ruslar gün ışığından ziyade karanlıkla çarpışmayı severler. Bunun için baskın onların en makbul harp usulleridir. Adamlarını ve saflarını önceden gizlice ileriye sürmek ve sizin göremeyeceğiniz yerlerde gizli tertipler almak adetleridir. Karanlık onların en büyük dostudur. Gündüz süngü süngüye çarpışmayı sevmezler. Ama gece olunca saldırırlar. En güvendikleri şey sayı üstünlüğüdür. Bu gece mutlaka baskın yapacaklardır. Şimdi önümüzde hiçbir şey görünmüyor. Ama ilerilerdeki kayalıkların altında, göremediğimiz derelerin içinde onlar tertiplerini alıyorlar. İşte delikanlı, bu düşmanla çarpışacaksın. O sırada emir eri çadır çukuruna yol vazifesini gören yarıktan eğilerek içeriye süzüldü. Ateşte kararmış bir matradan bir bardağa sarı bir sıcak su boşalttı. Çadıra hafif bir kekik kokusu yayıldı. Yanına da birkaç tane dut kurusu bıraktı. Kekik otundan çayımızı içtikten sonra çadırdan çıktık. Ateş çok hafiflemiş olmakla beraber tamamen kesilmiş değildi. Siperlerin bazen içinden bazen gerisinden dikkatle yürümek gerekiyordu. Siperlerin ileriye doğru çıkıntı teşkil eden bir yerinde kumandan bana bundan sonra idare edeceğim bir bölüğün cephe hattını gösterdi. Bu surette ben de bu cephede bana düşen yeri artık almış bulunuyordum. Fakat kumandanın bana yeni vazifemi verirken söylediği sözleri pek de benim beklediğim sözler değildi. Bu gördüğünüz cephe kısmında bir kol ordu, şu bizim meşhur 9. kol ordumuz çarpışır. Ama onun şimdi ne mevcudu ne de adı artık kol ordu değildir. Son çekilişlerinde bütün cephe boyunca kol ordular tümen, tümenler alay, alaylar da tabur haline indirilmiştir. Bizim alayımız da eski 28. fırkadır. Bugün 28. alay olmuştur. Taburumuz da 4 bölük iken 2 bölük halinde birleştirilmiştir. Ama bütün tabur mevcudu bir bölüğü bile doldurmaz. Bölüklerin başında ise hiç subay kalmamıştır. Adına şimdi 28. tabur denilen o eski ve şanlı 28. alayın, ben tabura katıldığım zaman bütün mevcudu 38 erden ibaretti. Bulunduğumuz kayadan bütün cephe hattı boş bir akşam mahmurluğu içinde görülüyordu. Güneş ufka yaslanmıştı, bulunduğumuz yerin bütün ufuklara karşı haşmetli bir hakimiyeti vardı. Ortada en az görünen şey askerdi. Tabur kumandanı bana benden önce bölüğe kumanda eden gedikli başçavuşu tanıttı. Harbin başından Sarıkamış'tan ve Allah-u Ekber günlerinden beri savaşan ve sağ kalan sayılı insanlardan biriymiş. Yanmış, kavrulmuş, terbiyeli, yiğit bir hali vardı. Rütbem benim onun emrine verilmeme engeldi ama belliydi ki o bu birliğin gene de usta askeri olarak kalacaktı. Saygı görecekti. Öyle oldu. Bu gedikli başçavuş Talip harp içinde tabur kumandanı Yüzbaşı Osman Bey ise harbi takip eden Pontus hareketleri sırasında vurularak şehit düşmüşlerdir. Bölük sağ kanadını Munzur'un karlarla örtülü kayalıklarına vermişti. Bu karlar bölgesinde akşamın serinliğiyle beraber tipiler de başlamıştı. Cephenin aşağı kesiminde ve derin vadisi içinde Fırat, uzaktan günün sıcaklığına hala baygın görünerek kayalık boğazlar arasında açtığı yoldan ebedi akışına devam ediyordu. Bu iki mesafe arasındaki siper hatlarına bizim 9. tümenin her biri birer avuç insandan ibaret kalan alayları, taburları yerleşmişti. Sönen güneş her zamanki güneşti. Dağlar renkli, engin ve güzeldi. Bulutlar yer yer çöküyor, yer yer yükseliyordu. Dünya sayısız günlerinden birini daha yaşıyordu. Bu azametli alemin içinde biz bütün bu gürültülerimiz, boğuşmalarımızla ne kadar silik kalıyorduk. Artık ben de bir savaşın içindeydim. Çocukluğumda dinlediğim, okuduğum destanlarda, hikayelerde anlatılan savaş artık beni de içine almıştı. Küçük yaşlarımda onu nasıl hayal etmiştim, şimdi nasıl buluyordum? O zamanlar cenk olunca kumandan atına binip kılıcını çekecek, öne düşecek diye düşünüyordum. Arkasından allı yeşilli bayrakların altından tekbir sesleri gelecekti. Allah Allah diye hücuma kalkan gaziler düşman saflarını biçecek diye düşündüm. Mızrakların, borazanların hücum havaları dağları çınlatacaktı. Her taraftan kumanda sesleri gelecekti. Kılıçların, süngülerin parıltısından güneş görünmeyecekti. Bayrağımızı ya bir düşman kalesine dikecektik, yahut da sıra sıra düşmanlar önümüzde dize gelip bizden aman dileyeceklerdi. Bütün çocukluk yıllarında beni çeken bu muharebe masallarının yanında bugünkü boğuşma ne kadar başka bir şeydi. Ne mızıkalar ne tekbir sesleri. Çünkü binlerce insanın birbirinin gırtlağına atılmak için pusuya yattıkları bu engin dağlarda sanki hiç kimse yaşamıyormuş gibi bir tenhalık vardı. Yalnız toplar, yalnız tüfekler konuşuyordu. İnsanlara gelince, herkesin bir yere gömülmesi, bir yere gizlenmesi, yok olması şarttı. Hatta düşman üstümüze atıldığı zaman bile sayınızı belli etmemek için sesinizi çıkarmayacak, yalnız silahınız, süngünüzle savaşacaktınız. Hayır, bu harp hayalimdeki harp değildi. Bu belki bize talimgahlarda öğrettikleri şeydi ama bunun hiçbir şiiri, hayale hitap eden hiçbir tarafı yoktu. Gece baskını bir topçu ateşiyle açıldı. Gündüzden hedeflerini, mesafelerini saptayan düşman topçusu önce solumuzdaki bir dayanak noktasını dövmeye başladı. Sonra cephe hattının şurasında burasında piyade ve makineli tüfek ateşleri duyuldu. Derken bu ateşler bütün cepheye yayıldı. Sonra bölüğün ilerisindeki gözetleme noktasından ilk işaret fişeği atıldı. Onu bir diğeri takip etti. Bunlar havada birbiri ardına renk renk yandılar. Hepsi de çocukluğumuzda donanma gecelerinde atılan havai fişeklerine benziyorlardı. Önce küçük bir ateş böceği kıvrıla kıvrıla havaya yükseliyordu. Sonra bu ateşten izin havada hafif bir kavis çevirerek döndüğü noktada birden yanan bir kandil yere düşerken altındaki sahayı kırmızı, yeşil yahut mavi ışıklarla aydınlatıyordu. Bu renklerin ayrı ayrı manaları vardı. Nihayet ilk bomba birkaç adım ilerimizde patladı. Ondan sonra baskın bütün dünyada ve bütün muharebelerde görülen baskınların biri olarak kızıştı, gelişti. Baskının ilk anlarında duyduğum hisler belki bir takım heyecanlar, hatta korkulardı. Ama sonra boğuşma geliştikçe bunun yerine bir nevi hafiflik, ferahlık duyguları aldı. Daha sonraları içimden garip ve vahşi bir takım duyguların kabardığını hissettim. Nesiller ve nesiller ötesi atalarımızdan bize gelen, fakat toplumun, terbiyenin sathî tesirleri altında uyuşup kalmış olan duygular hep birden ayaklanıyordu. Gecenin bağrında dağlar inliyordu. Baskın sertleşip de ben de siperden sipere koşup didindikçe içimde kabaran bu yeni benliğime daha iyi alışıyordum. Düşmanı ateşlere boğmak, kesmek, parçalamak, gırtlağına yapışarak damarlarını koparmak, kanını emmek. Yeni benliğimin ihtirasları şimdi yalnız bunlardı. Bombardımanlar, silah çatışmaları, bomba patlamaları ve dağları taşları ineten gürültüler yavaş yavaş durulup da tekrar kendimizi bulduğum zaman artık sanki başka bir insan olmuştum. 10 yıl birden yaşlanmış gibiydim. 10 yıllık tecrübeyi, çileyi sanki birden geçirmiştim. Kendimi artık ağırbaşlı, yetişkin bir insan buluyordum. Ölümle karşılaşmak, onunla boğuşmak, ateş içinden geçmek, her an ölebilmek ve bu arada belki de bazı insanları öldürmüş olmak beni, benim yaşımda fakat bu imtihanı geçirmemiş bulunan yaşıtlarımdan artık ayırıyordu. Anadolu hakikatini görmek ve onun çetin realitesi içinden geçmiş olmak tecrübesinden sonra bu ateş içinde yanış, yıkanış büyük ve mesuliyetli bir şeydi. Hem artık vatanının bir sınır parçasını işte ben koruyordum. Demek ki vatan şimdi bir elini benim omuzuma koymuştu. Masallarda, destanlarda, hikayelerde söylenen gazilerden biri de ben olmuştum. Ölen anamın, şehit kardeşlerimin ruhları beni bu gece burada, bu siperin içinde ve askerlerimin başında gördükleri zaman acaba nasıl heyecanlanmışlardı? Yahut babam Kabil olsaydı da şu arkadaki kayalardan birinin kenarına saklanarak benim bu geceki işlerimi görebilseydi acaba nasıl sevinç gözyaşları dökerdi? Bütün bu karışık düşünceler içinde yarı çocuk ruhum sanki kanatlanıyor gibiydi. Cephede sabah yaklaşıyordu. Bütün cephe yorgun bir sessizliğe gömülmüştü. Ufuklar ağarmak üzereydi. Doğacak güneş bana hayatımın yeni bir kapısını açacak sanıyordum. Çocukluklar, lekesiz duygular, ruhun bakir ve günahsız çağı artık geride kalmıştı. Gün açılırken siperlerin önüne doğru süzüldük. Bomba çukurları, kayalar, dikenler, ardıç çalıları arasından geceki ateş sahamız içinde dikkatle ilerliyorduk. İlk rastladığımız bir takım kan izleri oldu. Bir ardıcın dibinde geniş ve koyu bir kan tabakası pıhtılaşmıştı. Sonra havaya uçmuş bir silah ters dönerek ucundaki süngüden yere saplanmış öylece duruyordu. Daha ileride sanki bir atın üstüne tersine kapatılmış gibi bir düşman neferi bir kayaya kapaklanmış öyle kalmıştı. Yerde çantalar, şapkalar, palaskalar vardı. Bir sıra çamların arasından dereye inen ince bir yayla yolu vardı ki düşman bu yoldan çekilmişti. Bu patikanın üstünde yer yer kan izleri görünüyordu. Doğan güneş beni o sabah işte bu kanlı yolun üstünde buldu. Cephede hayat kendi havası içinde akmaya başladı. Bazen durgunluk günleri, bazen taarruzlar, karşı taarruzlar, ileri geri hareketler ve daima keşifler. Yalnız bizim taburun değil, bütün cephemizin en sağ kanadının dayandığı Munzur dağlarının daimi karlarla örtülü zirvelerinde, tehlikeli geçitlerinde, ne düşmanın ne de bizim olmayan ve daha ziyade her iki tarafa pusu kurup, iki tarafını da canına kıyarak, silahına, cephanesine konmak isteyen Kürt kabilelerinin gizlendikleri yerlerde yapılan keşifler, bunların en çetinleri oluyordu. Munzurların birçok yerinde insanın tırnakları ile tutunarak tırmanması lazımdı. Zirvelere yaklaşmak uzun saatler alıyordu. Bir günlük keşif tırmanışı için bizim ham keçi derisinden yapılmış çarıklarımızdan en az iki çiftinin parçalanması gerekiyordu. Fakat savaşın ara verdiği o günlerde Anadolu köylerinin ve kasabalarının mahsulü olan bu Anadolu askerinin o zamana kadar hiç bilmediğimiz, kitaplarda yazılı olmayan, talimgahlarda öğretilmeyen vasıflarını tanımak, milletin bu büyük parçasının ruhu ve tabiatı hakkında her gün yeni bir şey öğrenmek, bana düşman cephesinde veya düşman gerilerindeki keşiflerden daha önemli görünüyordu.